Merhaba, bugün sizinle mutluluğun bilimsel kodlarına biraz daha yakından bakalım diyoruz.
Merhaba.
Elimizdeki bazı araştırmalar var, mutlu insanların yaptığı 7 şey ve bilinçli olarak kaçındığı 7 tuzak üzerine.
Evet, önemli çalışmalar bunlar.
Amacımız da bu bilimsel verilerle aslında hani duygusal refahımızı arttırmak için neler yapabiliriz, hangi bilinçli seçimler olabilir bunları konuşmak.
Harika bir konum.
Hazırsanız başlayalım o zaman.
Elbette. Belki en başta şunu netleştirmek iyi olur. Mutluluk böyle tamamen şansa bağlı bir şey değil.
Piyango gibi değil yani.
Aynen öyle. Yani psikoloji, nörobilim, bu alanlardaki çalışmalar gösteriyor ki mutluluk daha çok, nasıl desem, zihinsel bir antrenman gibi. Yani öğrenilebilir alışkanlıklar var, bilinçli tercihler var. Bunlarla şekillenen, geliştirilebilen bir durum aslında.
O zaman belki önce şeye bakalım, mutlu insanların genelde yapmadığı şeylere, yani o bahsettiğimiz zihinsel tuzaklara.
Olur. İyi bir başlangıç noktası.
İlk sırada şey var, olumsuzluklara takılıp kalmamak. Araştırmalar diyor ki bu beyinde resmen olumsuzluk patikaları oluşturuyor, öyle mi?
Kesinlikle doğru. Psikolojide biz buna rüminasyon diyoruz.
Rüminasyon.
Evet. Yani aynı olumsuz düşünceyi olayı zihninde sürekli döndürme, geviş getirme hali gibi. Bu kelimenin tam anlamıyla beyindeki o olumsuz sinir yollarını güçlendiriyor.
Anladım.
Mutlu insanlar ise hani bir aksilik olduğunda bunu bir veri gibi görüyor. Bir öğrenme fırsatı. Enerjilerini neden olduğundan çok şimdi ne yapabilirim? Yani çözüme odaklıyorlar.
Peki, ikinci tuzak.
İkincisi de çok yaygın. Kontrol edemediğimiz durumlar için aşırı stres yapmak.
Ah, evet. Ya şöyle olursa, ya işler kötü giderse endişeleri.
Tam olarak bu. Ve işin ilginç yanı, stres anında salgılanan kortizol hormonu var ya.
Evet, biliyoruz.
İşte o, beynin mantıklı düşünme, planlama, problem çözme merkezi olan prefrontal korteksin işlevini adeta baskılıyor.
Yani stresliyken çözüm bulmak daha da zorlaşıyor aslında.
Aynen öyle, bir kısır döngü gibi. Mutlu bireylerse enerjilerini, dikkatlerini gerçekten etki edebilecekleri alanlara yönlendirmeyi öğreniyorlar. Yani benim kontrolümde ne var sorusu çok kritik burada.
Peki ya diğer tuzaklar? Mesela başkalarının başarısını kıskanmak. Bu da günümüzde özellikle sosyal medya ile beraber çok yaygınlaştı sanki.
Çok çok doğru bir nokta. Sosyal karşılaştırma diyoruz buna. Sürekli başkalarının tırnak içinde mükemmel hayatlarını görüyoruz ve kendi değerimizi onlara göre ölçmeye başlıyoruz.
Bu da mutsuz ediyor tabii.
Ciddi bir mutsuzluk kaynağı. Mutlu insanlarsa başkalarının başarısına odaklanmak yerine daha çok kendi gelişimlerine, kendi sahip oldukları şeylere odaklanıyor. Minnettarlığa yöneliyorlar. Bu bilinçli bir tercih.
Dördüncü tuzağa geçelim mi? Olaylar karşısında hemen en kötü senaryoyu düşünmek, aceleci sonuçlara varmak.
Evet, bu da bir düşünce hatası aslında. Felaketleştirme eğilimi diyoruz. Zihnimiz hayatta kalma içgüdüsüyle olumsuza biraz daha yatkın. Ama mutlu insanlar bu otomatik gelen olumsuz düşünceleri fark edip sorguluyorlar. Dur bakalım, bu düşüncemin gerçeklik payı ne kadar? En kötü senaryonun olma ihtimali ne gibi?
Yani daha gerçekçi bir bakış açısı kazanıyorlar.
Aynen. Beşincisi de bununla biraz bağlantılı aslında. Küçük sorunları devasa felaketlermiş gibi algılamak. Hani pireyi deve yapmak deriz ya.
Evet.
Bu da duygusal tepkilerimizi olayların gerçek boyutuyla orantısız hale getiriyor. Burada duygusal düzenleme becerisi devreye giriyor. Yani durumu biraz daha geniş bir perspektife oturtmak. Bu olay 5 yıl sonra benim için ne kadar önemli olacak gibi sorular sormak mesela.
Mantıklı. Altıncı tuzakta şu meşhur mükemmel hayat arayışı.
Ah evet, mükemmelliyetçilik. Bu sonu gelmez bir yetersizlik ve hayal kırıklığı hissi yaratıyor. Çünkü mükemmel diye bir şey yok aslında. Ulaşılamaz bir ideal.
Doğru.
Mutlu insanlar yeterince iyi olanı takdir etmeyi öğreniyorlar. Kusurların, hataların hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul ediyorlar. Süreçten keyif almaya odaklanıyorlar sadece sonuca değil.
Ve son olarak yedinci tuzak. Sürekli kendi sorunları hakkında endişelenip durmak. Böyle içe dönük bir kısır döngüye girmek.
Evet, bu da kişiyi kendi küçük dünyasına hapsedebiliyor, izolasyona itebiliyor. Mutlu insanlar genelde biraz daha dışa dönük olabiliyor bu anlamda.
Nasıl yani?
Yani başkalarına yardım etmek, sosyal bağlantıları güçlendirmek gibi aktivitelerle aslında kendi sorunlarından bir nebze uzaklaşıp daha geniş bir bakış açısı kazanabiliyorlar. Hatta başkalarına odaklanmanın kendisi bile terapötik olabiliyor.
İlginçmiş. Peki, bu tuzaklardan nasıl kaçınacağımızı anladık gibi. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Mutlu insanlar neyi farklı yapıyor?
Tamam.
İlk sırada hayatın olumlu yönlerine odaklanmak var. Ama bu biraz şey gibi anlaşılmaz mı? Hani gerçeklerden kaçmak, polyanlacılık oynamak gibi?
Güzel bir soru. Sıkça sorulur bu. Hayır, bu gerçekleri inkar etmek değil aslında. Daha çok zihni bilinçli olarak olumluya yönlendirme egzersizi.
Nasıl yani?
Pozitif psikoloji alanının önemli isimlerinden mesela Martin Seligman'ın çalışmaları var. Özellikle minnettarlık yani şükran duyma pratiğinin mutluluk seviyesini somut olarak arttırdığını gösteriyor.
Mesela her gün iyi giden 3 şeyi yazmak gibi mi?
Aynen öyle. Çok basit gibi görünen bu egzersizler bile beyinde zamanla pozitif sinir yolları oluşturuyor. Bilinçli bir dikkat yönlendirme bu.
İkinci alışkanlık da zihne bir mola vermek, onu sıfırlamak. Meditasyon, mindfulness gibi pratikler sanırım bunlar.
Tam olarak o. Bu tür pratiklerin beynimizdeki stres merkezi olan amigdalayı sakinleştirdiği bilimsel olarak da kanıtlandı. Bu da ne sağlıyor? Ani dürtüsel tepkiler yerine daha sakin, daha dengeli duygusal yanıtlar vermemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda planlama ve karar vermeden sorumlu olan prefrontal korteksi de güçlendiriyor. Yani hem sakinleşiyoruz hem de daha net düşünebiliyoruz.
Anı yaşamak dediğimiz şey de bununla mı ilgili peki?
Evet, mindfulness ya da bilinçli farkındalık dediğimiz şey tam olarak bu aslında. Zihnin sürekli geçmiş pişmanlıklarına ya da gelecek kaygılarına gitme eğilimi var ya.
Evet, maalesef.
İşte mindfulness, dikkati nazikçe şimdiki ana, şu an yaptığınız şeye veya hissettiğiniz duyuma getirme pratiği. Bu beyni şimdiki anın zenginliğini, doluluğunu fark etmeye eğitiyor. O kaçıp giden anları yakalamak gibi.
Anlıyorum. Bir diğer kritik alışkanlık da olumsuz düşüncelere meydan okumak. Bu pratikte nasıl yapılıyor? Biraz açar mısınız?
Tabii. Bu aslında bilişsel davranışçı terapinin yani BDT'nin temel taşlarından biri. Aklımıza otomatik olarak gelen olumsuz bir düşünceyi, mesela ben bu işte asla başarılı olamayacağım gibi önce fark ediyoruz.
Tamam.
Sonra onu sorguluyoruz. Diyoruz ki, dur bakalım bu düşünceyi destekleyen kanıtlar ne? Peki ya tersini destekleyen kanıtlar var mı? Daha gerçekçi, daha dengeli bir bakış açısı ne olabilir? Şu an benim kontrolümde olan ne var?
Yani düşünceyi sorguya çekiyoruz bir nevi.
Aynen öyle. Bu sorular zihnimizdeki o katı ve genellikle hatalı düşünce kalıplarını kırmamıza, esnetmemize yardımcı oluyor.
Ve son olarak belki de en çarpıcı bulgulardan biri var. Güçlü sosyal ilişkiler kurmak.
Kesinlikle. Harvard Üniversitesi'nin çok meşhur bir çalışması var. 80 yılı aşkın süredir devam ediyor. Yetişkin gelişimi çalışması.
Evet, duymuştum.
Bu çalışmanın en net, en istikrarlı bulgusu şu. Uzun ve mutlu bir yaşam için en önemli tek faktör ne para, ne şöhret, ne kariyer başarısı. En önemlisi sıcak ve destekleyici sosyal ilişkiler kalitesi.
İlişkilerin kalitesi yani.
Evet, buna bir gruba ait hissetmek, o ilişkileri beslemek için zaman ve enerji harcamak ve tabii ki zor zamanlarda yardım istemekten çekinmemek de dahil. İnsan sosyal bir varlık sonuçta.
Gerçekten çok önemli bir nokta. Tüm bu bilimsel bilgiler ışığında ana çıkarımımız ne olmalı sizce? Mutluluğun böyle sihirli bir formül var mı?
Sihirli bir formül demek belki iddialı olur ama anlaşılması gereken temel şey şu bence. Mutluluk böyle varılacak son bir durak, bir hedef değil.
Değil mi?
Değil. Daha çok her gün attığımız bilinçli adımların, yaptığımız küçük tercihlerin birikimiyle şekillenen bir yolculuk. Bir süreç. Bu konuştuğumuz 7 zihinsel tuzağı tanıyıp, farkındalıkla bunlardan kaçınmaya çalışarak,
evet,
ve diğer yandan mutluluk getiren o 7 alışkanlığı belki küçük adımlarla bile olsa hayatımıza yavaş yavaş dahil ederek aslında duygusal dümenimizi daha fazla kendi elimize alabiliriz. Kontrol sandığımızdan daha çok bizde.
Harika bir özet oldu. Bu zihin açıcı sohbeti bitirirken o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Ne dersiniz?
Olur tabii.
Şöyle soralım. Fark ettiniz mi bu konuştuğumuz 7 zihinsel tuzaktan hangisine en sık yakalanıyorsunuz acaba? Ve diğer taraftan mutluluk getiren o 7 alışkanlıktan hangisini belki çok küçük bir adımla bile olsa bugünden itibaren hayatınıza katmaya başlayabilirsiniz?